Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin bilhassa Nizam-ı Cedid döneminden itibaren modernleşme gayretlerini, bu modernleşme gayretlerinin arkasındaki anayasal devlet olma, hürriyet nizamı, meşrutiyet gibi gelişmeleri, fikri tartışmaları ele alan buradaki önemli isim ve tarihi dönemleri tartışan, bütün bunların genel toplamda bugünkü Türk demokrasisinin köklerini, zenginliğini, derinliğini gösteren bir çerçevede ortak paydaya katkısını anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi 1876 Meclisi'nin zabıtlarını yayınladı. Bu aslında ne kadar köklü bir meclis geleneğine, müzakere geleneğine, bu manada işte anayasa ve hürriyet geleneğine sahip olduğumuzu bizlere hatırlatıyor. Bu dönemdeki çalışmaların birikimin 19. yüzyılda oluşan Osmanlı-Türk modernleşme birikiminin 20. yüzyılda da Türkiye'yi birçok badireden koruyan kötü örneklerde bile daha kötüye geçmemize, sürüklenmemize engel teşkil eden olumlu tecrübeler olarak kıymetli olduğunun altını çizmek isterim. İkinci Dünya Savaşı döneminde, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Stalingrad önlerinde yenilmesiyle ve yenileceklerinin anlaşılmasıyla başlayan süreç, bütün dünyada demokrasilerin, liberal demokrasilerin ve liberal iktisadın yükseldiği bir döneme denk gelmişti. Türkiye'de bu yeni Huntington'un ifadesiyle demokrasi dalgasından olumlu manada etkilenerek demokratikleşme sürecinin işaretlerini vermeye başladı. 19 Mayıs 1945'te Milli Şef olarak bilinen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez genel başkanı olarak bilinen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs'ta demokrasi istikametinde konuşma gerçekleştirdi. Bu çok partili hayata geçişin bir tür izni işareti olarak görüldü. Tabii bu konuşmayla sınırlı kalmayan bir hazırlık içerisindeydi İsmet İnönü. Böylece rejim tek parti yönetiminden çıkış işareti verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde aşırılarla tartışmaya, konuşmaya, onları yumuşatmaya çalıştı. Burada İsmet İnönü'nün yapıcı rolünün altını çizelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aşırılar daha sonraki yıllarda da hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Türkiye'deki demokrasi tarihine zarar veren, demokratikleşme tecrübelerine zarar veren güçlü bir damara işaret ediyor. Bu Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında dünyadaki aşırılık taraftarlarından etkilenmiş, demokrasiye, parlamenterizme, parlamentoya karşı olan, liberal anlayışa karşı olan dünyada otoriter, totaliter bir yönelim var. Fikri bir yönelim de var. Bunlardan etkilenmiş bir kesim Cumhuriyet Halk Partisi'nde öbeklenmiş durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişim dönüşüm gayretleri kendi içerisinde ayrı bir mecrada yürürken, tabii bununla etkilenecek, bunu etkileyecek şeylerden birisi de muhalefetteki gelişmeler olacak. Muhalefet de ilk Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla çok partili hayat tecrübesi başlayacak ama esas itibariyle Demokrat Parti'nin kuruluş süreci fevkalade önemli gelişmeleri tetikleyecek. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesi içerisinde yer alan Türk siyasi tarihinde önceden de önemli, sonradan da önemi anlaşılacak isimleri bünyesinde barındıran bir gelişmeyle başlıyor. Demokrat Parti bu şekilde kuruluyor. Tabii bu kuruluş süreci, iki partinin, başka bir takım partiler de var. Bunların gelişip serpilmesi, zaman zaman gelişip serpilmeden sol partilerin da yayın organlarının biraz bastırılması Sovyet tehdidi sebebiyle yahut ırkçılık, Turancılık gibi mütalaa edilen daha milliyetçi bakış açılarının biraz bastırılmasından kaynaklanan problemler de yaşanmış bu dönemde. Siyasi yelpazeyi CHP bir yandan da kontrol etmek, çok sağa sola savrulmadan kendi kontrolünde bir merkez oluşturmak istiyor. Hatta bu zaviyeden Demokrat Parti'ye de bir kontrol altında danışıklı dönüş partisine dönüştürmek istiyor. Ama Demokrat Parti'nin siyasetçileri böyle bir şeyi kabul etmeyecek tecrübeye ve aynı zamanda medeni cesarete sahipler. Demokrat Parti de kurulduktan sonra aynı şekilde kendi içerisinde bir mücadele de yürütüyor. Demokrat Parti'nin içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu sertliklerden etkilenen ve daha sert mücadele yürütmek lazım geldiğine kani olan bir kanat var. Ama Celal Bayar, Menderes, Köprülü, Koraltan, Emin Sazak gibi daha merkezde duran kesimin ağırlık kazandığını görüyoruz. Tabii buradaki önemli hususlardan birisi, kırılma noktalarından birisi 1946 erken seçimleri oluyor. Şimdi seçimler aslında 47 yılında yapılacak. İşte 39'da seçim yapılmış, 1943'te seçim yapılmış, üzerine 4 daha koyduğumuzda 1947'de yapılacak. Ancak 19 Mayıs'taki 1945'te İsmet İnönü'nün yaptığı konuşmayla çok partili hayata geçirmeye başlanması ve Demokrat Parti'nin kurulması, Demokrat Parti'nin giderek gücünü artırması İsmet İnönü'yü ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız ediyor. Sahada görüyorlar çünkü, hem sahada hem mecliste hem matbuatta bu parti diğer partilerden farklı olarak ciddi anlamda halkı etkileyen, teşkilatlanan güçlü bir parti olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de Demokrat Parti örgütlenmesini, teşkilatlanmasını tamamlayamadan bir baskın seçimle netice almak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimleri 47 yılında değil 46 yılında yapıyorlar. Ancak bu acele ve bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu milli şeflik düzeninin kalan problemlerin tam anlamıyla ortadan kalkmasını engelleyecek, geçiş sürecinin iyi çalışılmasını engelleyecek problemleri bünyesinde barındırıyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de bunlardan çok kurtulmak istemiyor. Rejim içindeki ağırlığını muhafaza etmek istiyor. Burada muhalefetin taleplerine, bu istikametteki uyarılara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi seçim düzenini değiştirmiyor. Seçim düzeni nasıl? Seçim düzeninde oylar açık veriliyor. Sayımlar, oy sayımı gizli oluyor. Bu tabiatıyla beraberinde tartışmaları getireceği çok açık olan bir şey. Şimdi bu vesileyle biraz geriye adım atmak lazım. Tek parti dönemindeki seçimlere de bakmak lazım. Buralarda tek parti döneminde iki dereceli bir seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam kontrolünde tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Onun ikinci delegeleri oylanıyor ilk oylamada. Oylanıyor dediğim Cumhuriyet Halk Partisi bir liste veriyor. İnsanlar oy veriyorlar. Onlar seçilmiş varsayılıyor. Seçildikten sonra da bu ikinci seçmenler meclise gidecek milletvekilini, mebusu seçiyorlar. Şimdi bu tecrübenin ışığında bu tek parti döneminde göze batmayan bütün problemler tabiatıyla çok partili hayata geçince göze batmaya başlıyor. Yani seçimin artık bir karakter kazanması lazım. Eğer çok partili hayata geçildiyse ve gerçek anlamda bir demokrasi isteniyorsa bu şaibeli seçimlere yol açıyor. Çünkü Demokrat Parti'den ürküyorlar, çekiniyorlar güçlü bir şekilde büyümesinden. Henüz bütün Türkiye'de teşkilatlanmasına izin vermeden bir erken seçim yapılıyor. Tabii seçim süreci boyunca da yaşanan problemler var. Demokrat partililer rahatlıkla propaganda yapamıyor. Ve bu hava seçmende, köylüler üzerinde hissediliyor. Hatta bunu rahmetli Samet Ağoğlu 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde de anlatır bu havanın değişmediğini. Hani sadece seçim mevzuatında değil, seçimin uygulandığı bu idari havada, idari kültürde de demokrasi bakımından, çok partili hayat bakımından, hani adil bir rekabet bakımından çok ciddi problemler söz konusu. Bunlar tabiatıyla demokrasi açısından, çok partili hayat açısından kabul edilebilir şeyler değil. Ama bu tek parti yönetiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabulleri bunlar zaman içerisinde ancak yumuşayacak, değişecek, dönüşecek. Bütün bunlarda da Demokrat Parti'nin ciddi anlamda mücadelesinin olduğunu, bu mücadelenin rol oynadığını ifade etmek durumundayız. Tabii bütün bu hatalar Demokrat Parti'ye daha güçlü bir motivasyonla muhalefet etmek ve seçmeni, vatandaşı, kamuoyunu ikna etmek imkanı veriyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde olduğu gibi her şeyi kontrol edebilir durumda değil. O yüzden de yaptığı her hata kendisi açısından ağır maliyetler, siyasi maliyetler üretecek şekilde siyasetin konusu haline geliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokratları bu durumu idrak edecek pozisyonda değiller. Gerçek anlamda çok partili hayata geçişin, demokrasinin ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorlar ve bu zorluk da genel toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazılan faturayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ödeyeceği faturayı ağırlaştırıyor. Yani 1946'daki bu seçim yolsuzlukları Cumhuriyet Halk Partisi'ni öncekine göre daha ağır bir faturayla karşı karşıya bırakıyor, bıraktırıyor, bıraktıracak. Dolayısıyla burada bu geçiş sürecinin öyle bugünden yarına olmadığını, bu geçiş sürecinde olup bitenlerin de siyaseti tayin eden, siyasetin gelişmelerinde önemli roller oynayan, buradaki siyasi aktörlerin tavrının, üslubunun da bu manada seçmenin oy kullanmasına, kalıcı siyasi fikirlerini oluşturmasına ya da Demokrat Parti'nin yeni bir parti olarak kendisine alan açmasına ne kadar imkan verdiğini, izin verdiğini, ne kadar bunu temin ettiğini ayrıca düşünmek lazım. Tabii matbuatta bir çeşitlilik var. Geçtiğimiz programlarda söylemiştik. Yeni yayın organları kuruluyor, yeni dernekler kuruluyor. Bütün bunlar o birikmiş muhalefeti hani gündeme taşıyor ve bu birikmiş muhalefet netice itibariyle kendisine bir mecra arıyor. İşte Demokrat Parti bu mecrayı makul, mutedil ve meşru yoldan ayrılmayarak giderek temsil edecek, tamamını ihata edecek bir zeminde gelişip serpiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu bahiste hatalar yapmaya ve ileride ödeyeceği siyasi faturayı çoğaltmaya bu hatalarla devam ediyor. Bunu önümüzdeki programda açmaya gayret edeceğiz. Evet, bu hafta bizden bu kadar değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.